Ayrım 15, Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi, Doğu Perinçek, sayfa 171. Belge Yayınları Şubat 2013'te Doğan Akhanlı imzasıyla Talat Paşa davası tutanaklarını yayımlamış. Tutanaklar zaten hemen göze çarpan çelişmeler, uydurmalar ve iftiralarla dolu. Ama bütün bu ahlaksızlıklar çevirmeni tatmin etmeye yetmemiş. Yalan ve iftiracılıkta kendini dizginleyemeyen çevirmen gerçekleri ortaya koyan bazı bölümleri kesip atmış. İfadeleri Ermeni soykırımı yalanlarına uyumlu hale getirmek için değiştirmiş. Belirleyici önemdeki kavramlarla o kadar çok oynamış ki birkaç örnekle yetineceğiz. Belge Yayınları'nın çevirmeni General Liman von Sanders'in bilirkişi ifadesinin son paragrafını tutanaklardan atmış. Çünkü o paragrafta bilirkişi görevi gereği şu tarihi gerçeği vurgulayarak noktalıyor raporunu. Türkiye'de bulunduğum 5 yıl içinde Ermenilere karşı Talat tarafından imzalanmış herhangi bir emir görmedim ve böyle bir şeyin var olduğuna tanıklık edemem. Ancak kesip biçmek yetmiyor. Liman von Sanders'in ifadesinde bulunmadığı halde çevirmen Ermenilerin silahlarını teslim etmemelerine kendi kafasından bir açıklama uydurmuştur. Kendilerini savunmak için. Dipnot: Doğan Akhanlı, Talat Paşa davası tutanaklar. Belge Yayınları İstanbul, Şubat 2003, sayfa 91. Liman von Sanders, Ermenilerin Rusların yanında savaştığını belirtmektedir. Çevirmen Rusların yanında tavır koyarak ibaresiyle ihaneti yumuşatma çabasına giriyor. Von Sanders, Ermenilerin Rusların yanında girdikleri savaşta bütün zayıflar gibi yok olduklarını söylemektedir. Çevirmen öldürülmüş, kılıçtan geçirilmiş, katledilmişlerdir diyerek tutanağı tahrif ediyor. Von Sanders, dehşet verici şeyleri Türk askerinin yapmadığını belirtmiş. Çevirmen dehşet verici şeyler yerine katliam sözcüğünü koymuş. Çevirmen Ermenistan'a ayak basmayı, Ermenileri tekmelemek olarak çevirmiş. Hepsi 3 sayfada yapılan tahrifatlar bunlardır. 182 sayfada yapılanları aklınızda canlandırabilirsiniz. Dürüst çeviriler de var elbette. Selami Kılıç, Kaynak Yayınları tarafından yayımlanan Ermeni Sorunu ve Almanya, Türk-Alman Arşiv Belgeleri ile kitabında Alman belgelerini özenle çevirmiştir. Yine Hasan Babacan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun AKD-TYK yayımladığı Mehmet Talat Paşa, 1874-1921 adlı kitabında Liman von Sanders'in ifadesinden aldığı bölümleri aslına uygun çevirmiştir. Dipnot: Hasan Babacan, Mehmet Talat Paşa 1874-1921. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005, sayfa 240 ve devamı. Belge Yayınları yayımladığı tutanakta yalnız kasıtlı tahrifatlardan sorumlu değil, bilgisizliklerin de sorumlusu. Öyle bir mahkeme tutanağı çevirisi ki hukukun en temel kavramları bile bilinmiyor. Duruşma yerine dava, adalet yerine hukuk, fail yerine suçlu, fiil yerine suç, kader yerine varlık, yönetmek yerine bütünleştirmek, kurmay yerine maiyet kavramları kullanılmış. Bunlar yalnızca birkaç örnek. Hiç abartmadan belirtelim, çeviri yanlışlarını sıralamak tutanağın tamamından daha uzun bir metin yazmayı gerekli kılmaktadır. Kaynak Yayınları tutanakları bu nedenle yeniden çevirmek ve okuyucuya sunmak ihtiyacı duydu. Türkiye'nin yargılandığı bir dava Türk milletine doğru bir çeviriyle sunulmalıydı. Şu anda toprağın altında yatan kardeşim Işık Soner'in Almanca'dan yaptığı çeviriyi yeniden ve dikkatle inceledim. Çok özenli ve Türkçesi akıp giden bir çeviri. Tutanağa eklenen sanık Tehleryan'ın sorgusu, tanık ifadeleri gibi ara başlıklar mahkeme tutanaklarında bulunmuyor. Okumayı kolaylaştırmak için Kaynak Yayınlarınca eklendi. İşte böyle. Emperyalizme karşı 200 yıldır savaşan bir tarihin, çağımızın ilk kurtuluş savaşını veren bir milletin göze alması gereken bedeller vardır. Bu da başı dik tutmanın faturasına dahildir. Birinci Dünya Savaşı'nın şehitleri bir bedeldir. Ermeni yurttaşlarımızın çektikleri dahil yaşanan büyük acılar da bir bedeldir. 47 yaşında Berlin'de şehit edilen koca devrimci Talat Paşa da bir bedeldir. Ama belki de bu bedellerin en çilelisi yüzyıllardır yalanlarla ve iftiralarla boğuşmaktır. İftiralarla vurulmak, kurşunla vurulmaktan daha ağır geliyor insana. Eylemlerimizle yalan ve iftiraları göğüsleyebildiysek, Talat Paşa'ya siper olabildiysek görev yapılmıştır. Hüseyin Haydar, insana coşku veren o Talat Paşa şiirini hepimiz adına bu duygularla yazdı. 15. Tablet Talat. Hüseyin Haydar, Doğu Tabletleri 2. Basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Kasım 2011, sayfa 29-30. Talat Bey, ne düşünüyorsunuz böyle hüzünle? Biraz dalgın, başınızı hafifçe geriye atmış. 300 yıl kan kaybeden bedenden doğduk biz. Ağır rahmin cansız ceninler sunduğu zamanda. Koyu bir kanda yattık meydanda, sokakta üniforma yok, yüzümüz ak, ruhumuz gergin ve kalbimiz yüklü. Kalbimiz nar şurubuydu manastırda ve bütün Van'da. Talat Bey, elleriniz kavuşmuş arkanızda, göğsünüz önde. Kar yağıyor Berlin'e, sinesine, kar yağıyor üstüne devrimin. Berlin'de caddeler ışıltılı ama kapkaranlık bir yargı. İttihat denince orada dur, kafanda devrim saatini kur. Barut akıyor damarlarında memleketin, kırmızı ve ak. Gereklidir infilak, buluşacağız bir yerde mutlak. Çatlayan damar açıktı, Gelibolu'da bir düşün içine girdik. Oradan geniş, ışıklı bir yol döşedi köylü çocukları. Çünkü bilir bütün şehitler devrime giden bütün yolları. Vatanı savunduk, nasıl savunursa kurt kendi kanını. Hayallerimiz yüksek, canımız alçaktaydı ki o kadar. Hatta daha aşağıda bile feda olsun, biz isyankardık. Haydi vurdurun beni, çeksin tetiği zavallı biri, heyhat. Arkasında İngiliz hükümeti biliyor Talat. Terakki dedim de hücrelerdir, kimi canlı, kimi baştan ölü. Okulluyduk biz, orada öğrendik can verme yollarını. Şehadetnamemiz vatanın koynunda gizlidir. 8.2 Cumhuriyet'in 1915 yılındaki temelini savunmak. Kurtuluş Savaşı'mızda ve Lozan'da hesabı görülmüş bayat suçlamalar, Ermeni soykırımı başlığı altında niçin ısıtılıp yeniden dünyanın önüne kondu? 1914 yılında başlayan Kurtuluş Savaşı'mız niçin suçlanıyor? Yalnız 1914-1923 gerçeğini saptamak için değil, bugünü ve yarını kurtarmak için de bu soruya doğru yanıt vermek gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 1914-1923 arasındaki büyük mücadeleyle kurulmuştur. Cumhuriyeti yıkmak isteyenler onun temelini yasa dışı ilan etmek peşindedirler. Bugün Ermeni soykırımı suçlaması, ABD'nin Kuzey Irak'ta kurduğu 2. İsrail Devleti'ni Diyarbakır'ımıza doğru genişletme girişimiyle bağlantılı olarak gündeme getiriliyor. Nitekim PKK, Ermeni soykırımını tanımakta ve başlıca propaganda malzemesi olarak kullanmaktadır. Milletimizin bir parçası olan Kürt yurttaşlarımızı milli devlete karşı kışkırtma hazırlıkları gözler önündedir. ABD ile PKK arasındaki işbirliği artık savaş cephelerindedir. ABD yetkilileri ve basını Orta Doğu'daki ortaklarının Kürt örgütleri ve özellikle PKK olduğunu açıklıyorlar. ABD PKK'nın Kuzey Suriye'deki savaşçılarını kara gücümüz diye anıyor. PKK-PYD birlikleri ABD uçaklarının koruması altında ateşe sürülüyor. ABD-PKK-Ermeni örgütleri arasındaki işbirliği doğrudan doğruya Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor. 8.3 Yeniden Birinci Dünya Savaşı mevzilerindeyiz. Öncelikle belirtelim, Birinci Dünya Savaşı'nın koşulları ile bugünküler farklıdır. Her durumu kendi koşulları içinde somut olarak değerlendirmek gerekir. Ancak bugün tıpkı Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak, İran sınırlarının yeniden belirlenmesi gündeme gelmiştir. ABD ve İsrail bölgemize Kürdistan adı altında ikinci bir İsrail'i silah zoruyla dayatmaktadırlar. O nedenle bulunduğumuz mevzi Birinci Dünya Savaşı mevzisidir. Türkiye'nin bölünmesi yeniden gündemdedir. Bugün Türkiye hem Suriye ve Irak'ın kuzeyi üzerinden hem de Kıbrıs üzerinden ciddi bir tehditle yüz yüze gelmiştir. ABD Afganistan'dan sonra Irak'ı da işgal etmiş ve Irak'ın kuzeyinde bir kukla devlet kurmuştur. Yine ABD ve İsrail güney sınırımızda Kürt Koridoru adı altında Amerikan-İsrail Koridoru açmak için Suriye'de iç savaş çıkartmıştır. Sınır boylarımızda kanton denen otorite alanları oluşturulmuştur. Böylece Türkiye'nin güneyindeki tehdit Barzanistan'dan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bir boyuta ulaşmıştır. ABD Kürt koridorunu açmanın ötesinde Levant bölgesini, başka deyişle Doğu Akdeniz'i ele geçirmek peşindedir. Kıbrıs da aynı kapsamdadır. ABD Kıbrıs'ı birleştirme adı altında kendi uçak gemisi haline getirmek istiyor ve bu amaçla Türk ordusunu işgalci ilan etmiştir. AB sonunda hiçbir şey elde edemeyeceği halde ABD'nin kuyruğuna takılmıştır. Dahası iç cephede PKK'nın uzantısı olan HDP bir ABD operasyonuyla meclisin göbeğine yerleştirilmiştir. Türkiye'nin önümüzdeki dönem içte ve dışta silahlı tehditleri göğüslemek zorunda olduğu apaçık ortadadır. Türkiye milli devletini, bağımsızlığını, bütünlüğünü savunmak ve tekrar Kemalist devrim rotasına girmek için hem dış cephede hem de iç hatlarda büyük müttefiki ABD ile karşı karşıya gelmiştir. Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği ile bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü ilgilendiren köklü anlaşmazlıklar içindedir. ABD 1995 yılından beri Türk ordusunu nifak girişimleriyle ve çeşitli darbelerle hizaya getirmeye çalıştı. Ergenekon balyoz tertipleriyle Türk ordusunu ve İşçi Partisi'ni, sonradan Vatan Partisi, etkisiz hale getirme girişimlerinde bulundu. 7 Haziran 2015 seçiminden sonra durum daha da ciddileşti. Savaş siyasetin devamıdır. Başka deyişle siyaset savaşa hükmeder. Savaş yalnız askeri güçlerle kazanılamaz. Hele günümüz dünyasında savaş tarafların topyekün güçleriyle boy ölçüşmesidir. Topyekün gücün içine silahlı güçlerden ekonomik imkanlara kadar her şey girer ve savaşta insan belirleyicidir. O nedenle ülkeler silahlı kuvvetleri yanında kültürel ve manevi birikimleriyle de savaşırlar. Bir ülkenin askeri, ekonomik, kültürel, manevi ve benzeri bütün kuvvetlerini seferber edecek olan hükümettir. Atatürk'ün milli mücadelenin başında Anadolu'da milli bir hükümet kurmayı kilit görev olarak görmesinin nedeni buydu. Kurtuluş Savaşı'nı milli bir hükümet kurduğumuz için kazandık. Bugün yine aynı durumdayız. Birinci Dünya Savaşı'nın yenilenen tehditlerini göğüslemek ve etkisiz kılmak için milletin bütün olanak ve yeteneğini seferber edecek bir milli hükümetin kurulması hayati önem taşımaktadır. Belge. Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen Darende Gerimteri, yani Balaban köyünden Seyit'in babası Köşker Bekir'in 100 yıl önceki mektubu. Kitabımıza dedemin babası Köşker Bekir'in oğlu, yani dedem, İbrahim Olcaytu'ya Darende'den 100 yıl önce 28 Ağustos 1915 tarihinde yazdığı mektubun eski Türkçe kopyasını ve Latin harfleriyle çevrim yazısını koyuyoruz. Mektupta askere giden oğlundan haber gelmediği için bir babanın duyduğu merak ve kaygı dile getiriliyor. Daha sonra dedemin kardeşi Seyit'in 1914 sonunda Kafkas cephesinde büyük olasılıkla Sarıkamış harekatında şehit düştüğü öğrenilmiştir. Bu sayfada mektubun Arapça örneğinin fotokopisi oluyor. Şimdi Latincesi. Oğlum İbrahim Efendi'ye, Nuri Ayinim oğlum Efendi. Fi 10 Temmuz 1331 tarihli mektubunuzu aldım. Seni selamet varup çocukları selamet bulup bedeli nakdinizi kamilen eda edip vesikanızı aldığınıza memnun olarak teşekkür eylerim. Seyyid için haber istemişsin, hiçbir haber yoktur. Seyyid için etmiş olduğum merak beni perişan eyledi. Cenab-ı Mevla encamını hayır eylesin, amin. Benim ahvalimden sual eder isen, tarafımdan müfarekatınızdan çend gün sonra lehül hamdülillah evkat-ı hamseyi calisen eda edip hululi ile müşerref olduğumuz Ramazan-ı mağfiret nişanın gurresinden beden saim olup kamilen savmı eda eledim. Amma ishal alameti el haletü hazihi asla teskin olmadı. Bu sene müsait olmadığı için bir vakit teravih kılamadım. Baki gözlerinden öperim, ben seni Cenab-ı Mevla'ya emanet ettim. Hafidelerimin gözlerinden öperim, valideleri hanımın hatırını sual eylerim. Küçük biraderiniz Mehmet ile validesi ellerinden öperler. Hafidelerim hanımlar valideleri hanıma selam edip hatırlarını sual ederler. Vaktim olmadığı için bu defa bu kadarca ile kâfidir efendim oğlum. El malum pederin Köşker Bekir, 4 Ağustos. Bu tarihte gönderemediğim malumunuz olsun, 15 Ağustos 1331. Osman Fasılzade Rıza Efendi mahsusen selam edip hatırınızı sual eder. Kitabın sonu, 29 Ocak 2016. Sayfa 181.